Ayrım 44.
11. kaset 2. yüz sayfa 578. Bir genç kız var, benden 3-4 yaş büyük. Elinde bir defter tutuyor. Onun etrafını gene benden hayli büyük, milliyetçi gençler çevirmişler. Ver defteri diyorlar, o da vermem diyor. Defter ne defteri ben bilmiyorum. Belli ki kızın etrafını çevirenler de bilmiyor. Ama herhalde muzır bir şey olduğundan şüphe ediyorlar. Gençler Derneği'nin üye defteri mi, karar defteri mi? Belki hiçbiri değil. Kızın özel defteri de ondan vermek istemiyor. O da mümkün. Bu ısrar ve direnme biraz sürdü. O arada gençlerden biri defteri kızın elinden zorla almak istedi. Kız defteri göğsüne bastırdı. Erkek daha fazla ileri gidemedi. Benim o sıralarda komünistliğim yok. Tabii fakülteyi basanların anladığı şekildeki bir milliyetçiliğe de merakım yok. Kendimi orada seyirci sayıyorum. Ama 7-8 erkeğin bir kızın elindeki defteri almak istemesi kanıma dokundu. Buna açıktan karşı çıkmaya da cesaret edemedim. Onlardan biri gibi canım bırakın gitsin diye ikna metodu uygulamaya çalıştım. Ama bunu ciddiye alan olmadı. Defteri alma ısrarı devam etti. O sırada bir polis geldi. Önce durumu biraz seyretti. Sonra herhalde bir genç kızı bu kadar çok kişinin çevirip dediğini yaptırmak istemesi onun da sabrını taşırmış olacak ki müdahale etti. Kızın defteriyle o kalabalığın arasından çıkıp gitmesine yardımcı oldu. Gençler bir süre daha kahrolsun komünizm diye bağırdılar. Bağırırken kendilerini kaybetmiş gibiydiler. Yere attıkları kitaplar üzerinde tepinmeleri de hoş bir manzara değildi. Onlar öyle bağırıp tepindikçe benim de komünistliğe merakım arttı. Şu işi doğru dürüst öğrenmeliyim diye düşündüm. Fakültedeki terör. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde o günkü olayın ayrıntılarını okula döndükten sonra gelen haberlerden öğrendim. Ertesi günde gazeteler yazdı. Büyük bir kısmı başka fakültelerden gelen milliyetçi gençler fakülte binasına girip "Kahrolsun komünizm" diye terör estirmişler. Gerekçeleri fakültede komünisttir diye belledikleri hocaların ders ve konferans vermeye devam etmeleriymiş. O gün Pertev Naili Boratav'ın bir konferansı varmış. Onu engellemişler. Arkasından rektör Şevket Aziz Kansu'nun makam odasını basıp Kansu'yu istifa etmeye zorlamışlar. Sözlü olarak istifa ediyorum demesini yeterli bulmamışlar. Elinden bir de istifa ettim diye imzalı bir kağıt almışlar. Polis neden sonra gelmiş? Olaya müdahale edinceye kadar her şey olup bitmiş. Yani asıl büyük rezalet benim gördüğüm rezaletten daha önce Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasında yaşanmış. Üzerinde Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün yazılı olduğu binada. Bunu öğrenmem daha da ürkütücü oldu. İstifaya zorlanan rektör Ergun'un babasıydı. Gençler Derneği önündeki kıza yapılan muamele ile bu olay bir araya gelince ortalıkta nasıl bir zorbalık havası estiği daha iyi anlaşılıyordu. Üstelik bu olaylara polis güçlerinin müdahalesinin yarım yamalaklığının arkasında siyasetçilerin tavrı da rol oynuyordu. İleride konu mecliste görüşüldüğünde bu durum daha iyi anlaşılacaktı. Ama suçlanan gene hocalar. Olayın daha sonraki gelişmeleri daha da iç karartıcı oldu. Polis ve savcılık fakülteyi basanlardan çok baskına uğrayanlarla uğraşmaya başladı. Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Behice Boran hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma dosyasında sanıkların komünist öğrenci İlhan Başgöz'ü korudukları, komünist Abidin Dino'yla ve Sabahattin Ali ile ilişkileri olduğu öne sürülüyordu. Açılan davada Boratav ilk mahkemede Berkes ve Boran Yargıtay aşamasında aklanacaklardı ama Ankara Üniversitesi Senatosu daha önceden idari bir karar aldı. Boratav, Berkes ve Boran'ı ayrıca onlara ek olarak Azra Erhat, Adnan Cemgil ve Mediha Berkes'i bir süre sonra da Muzaffer Şerif Başoğlu'nu öğretim üyeliğinden çıkardı. Karara itiraz yeri İstanbul Üniversitesi Senatosu üyelerinin de katıldığı üniversiteler arası kuruldu. O kurul kararı kaldırdı fakat bunu Ankara Üniversitesi Senatosu uygulamadı. Üstelik işe Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer de karıştı. Meclisten adı geçen öğretim üyelerinin bütçe kanunundaki kadrolarını iptal eden bir karar çıkarttı. Operasyonu tamamladı. Lisede karar arifesinde. Evet, 1947 yılından 1948 yılına geçerken Türkiye bir kahrolsun komünizm fırtınası içindeydi. Bizim bahçeli evlerdeki özel hayatımız ise genellikle sakin geçiyordu. Babam Güneydoğu'daki parti müfettişliğini yılın büyük bir kısmını orada geçirerek sürdürüyordu. Kışın şiddetli zamanlarında Ankara'da kalıyordu. Havalar biraz iyileşince hemen gidiyordu. Bölgeyi ilçelerine, bazen köylerine kadar dolaşıyordu. Bir gitti mi haftalarca kalıyordu. CHP'de parti müfettişliğinin o sıradaki amacı parti örgütünü demokrasiye geçiş döneminde muhalefete karşı etkin ve etkili tutmaktı. Partiye özellikle gençlerden yeni insanlar kazandırmaktı. Örgüt yetkililerinin halkla ilişkilerinin iyi olmasını sağlamaktı. Babam bu görevi anladığım kadarıyla severek ve tüm gereklerini yerine getirerek yapıyordu. 1948 başında ben lisede 10. sınıftayken Örsan İlkokulun 4. Gülden 2. sınıfında okuyordu. İlkokulları Bahçeli Evler Okulu'ydu. Yürüyüş mesafesindeydi. Annemin o yıl bazı sağlık sorunları vardı. İlkokuldaki öğretmenliğine ara vermişti. Öğretmenliğini kardeşlerimin derslerine yardımcı olarak sürdürüyordu. Ben de artık önemli bir karar arifesine gelmiştim. O yıl 10. sınıf bitecekti. Lisenin son sınıfında iki şubeye ayrılacaktık. Edebiyat ve fen şubelerine. Hangisine gitmeliydim? Ben edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji gibi dersleri ötekilerden daha fazla seviyordum. Ayrıca avukatlık, idarecilik, hariciyecilik gibi mesleklerden birine yönelmeyi düşünüyordum. O meslekler için gidilecek yüksek okullar ya hukuk fakültesi ya da o sıradaki adıyla siyasal bilgiler okuluydu. Onların öğretim programlarının da fen dersleriyle fazla ilgisi yoktu. O yüzden edebiyat şubesine gitmek istiyordum. Annemin fikri değişikti. O mühendislik, doktorluk gibi daha elle tutulur işlerle ilgili bir mesleğe yönelmemi, dolayısıyla ya teknik üniversiteye ya da tıp fakültesine girmemi isterdi. Onlara girmek için de gidilmesi gereken şube fen şubesiydi. Evde bunları konuşuyorduk ama benim edebiyat şubesine gitme eğilimim gittikçe artıyordu. Annem de öğretmen olarak öğrencileri istemedikleri mesleğe zorlamanın doğru olmadığını biliyordu. Görüşünü söylese bile bunda ısrarcı olmuyordu. 10. sınıfta sınıfımızın öğrenci sayısı artmıştı. Bizim eski Almanca şubesini bir Fransızca şubesiyle birleştirmişlerdi. Yabancı dil derslerini ayrı ayrı bölümlerde görüyorduk. Öteki derslerde birlikte oluyorduk. Bu yeni düzende eski arkadaşlarımıza yenileri eklendi. Biri karma sınıftaki sıra arkadaşım Ayhan'dı. Soyadı Şahenk'ti. Sonradan Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri olacaktı. Ama o sıralarda kimin ne olacağı belli değildi. İkimizin de ilk hedefi liseyi bitirmekti. Derslerde yardımlaşır, teneffüslerde çene çalardık. Ayhan Şahenk iyi giyinirdi. Kravatı, gömleği muntazam olurdu. Saçlarını itinayla taramayı ihmal etmezdi. Yakın arkadaşlığımız çok sonraları da devam etti. Bu kitabın yazılışından önce aramızdan ayrıldı. Onu rahmetle anarım. Bir başka yeni arkadaşım Fahri Bulgurluydu. Ankara'nın eski bir ailesindendi. Çankaya Köşkü'nün arazisi onlarınmış. Atatürk Ankara'ya gelince ona tahsis etmişler. Babası Hamdi Bulgurlu, babamın arkadaşıydı. Sonradan DP'den milletvekili olacaktı. Fahri ile arkadaşlığımız hiç kesilmedi. Çünkü evlendiğimiz kızlar aynı okulda birlikte okuyan iki sınıf arkadaşıydı. Bu kitabın yazılışı sırasında da aynı tatil yerinde beraberdik. Sınıfta eskiden beraber okuduğum arkadaşlarımdan rahmetli Akdoğan Mat, sınıf birinciliğini rakipsiz olarak devam ettiriyordu. Onunla birlikte Yavuz Renda, Ergun ve Erdem Ardıç fen şubesine gitmeye hazırlanıyorlardı. Benim gibi edebiyat şubesini tercih edenler arasında eskilerden Mete Erer, Nejat Aktürel vardı. Sınıfımızın piyanisti sonradan hafif batı müziği dediğimiz alandaki başarılarıyla büyük ün kazanacak olan rahmetli Yaşar Güvenir vardı. Yenilerden Ayhan Şahenk vardı, Fahri Bulgurlu vardı. Bu yönelmeler de gösteriyor ki biz artık şube seçme yoluyla meslek seçme aşamasına da gelmiştik. Yani çocukluktan çıkmıştık, gençlik dönemine girmiştik. Yeni dönem, yeni kitap. Bu kitabın adı Bir Dönem Bir Çocuk. Kitaptaki çocuğun çocukluğu bittiğine göre bu kitabı da artık bitirmek gerekir. Kaldı ki kitabın konusu olan döneminde artık sonundayız. Tek parti rejiminin bitişi artık kesinleşmiş. Çok partili hayatın serbest fırka dönemindeki gibi geçici değil, kalıcı olduğu 12 Temmuz beyannamesinden sonra inandırıcı hale gelmiş. Bundan sonra artık serbest seçimlerle iktidar değişikliklerine doğru gidilecek. Dış dünyada 2. Dünya Savaşı geride kalmış. Soğuk savaş rüzgarları esmeye başlamış. Türkiye o soğuk savaşın içinde Rus tehdidine karşı Batı blokunun aktif üyesi olacak. Kısacası biz 1930'ların, 40'ların çocukları için olduğu gibi ülkemiz için de eskisinden hayli farklı bir yeni dönem başlıyor. O dönemin hikayesini de üniversiteli bir genç gazetecinin hikayesiyle birlikte, yani benim hikayemle birlikte yeni bir kitapta anlatacağım. Değerli okurlarıma teşekkürlerimi sunarım. Altan Öymen, İstanbul, Eylül 2002. Kitabın sonu. 26 Nisan 2004, sayfa 584.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.